Ayrım 31, 5. Kadın Henning Mankell, sayfa 375, 31. bölüm. Wallander bütün gün Lund'da kaldı. Her geçen saat 3 adamı kimin öldürdüğünü Katarina Taxel aracılığıyla öğreneceklerine olan inancı artıyordu. Tüm bu cinayetlerin arkasında olan kadının peşine düşmüşlerdi. Katilin kadın olduğundan artık emindiler. Yalnızca onun bu cinayetleri tek başına işlediğinden ve neden işlediğinden emin değillerdi o kadar. Katarina Taxel'in annesiyle yaptıkları konuşma onları bir yere götürememişti. Kadın isteri krizleri içerisinde evin içinde dolaşmaya ve kızıyla torununu aramaya başlamıştı. Sonunda kadının durumu o denli ağırlaşmıştı ki doktor çağırmak zorunda kalmışlardı. Wallander artık kadının kızının nereye gittiğinden haberi olmadığına ikna olmuştu. Annesinin söylediği kadın arkadaşlarıyla hiç zaman yitirmeden bağlantı kurmuşlardı. Arkadaşları da şaşkına dönmüştü. Ne var ki Wallander artık telefonda duyduklarına pek güvenmiyordu. İsteği üzerine Birch bir kez daha Wallander'in konuştuğu kişileri aramıştı. Wallander aşağı inerek karşı kaldırımdaki benzinciye gitti. Görevlilerden Jonas Hader'e gördüklerini bir kez daha yinelemesini söyledi. Jonas Hader harika bir tanıktı. Wallander çevresinde olup bitenlerle onun kadar ilgili birini o güne değin hiç görmemişti. Kırmızı Golf gazete dağıtan kamyonet benzinciden çıkarken binanın önünde durmuştu. Kamyonet saat tam 9.30'da benzinciden ayrılmıştı. Hader kırmızı Golf'ün arka camına yapıştırılmış çıkartma gibi birçok ayrıntıya dikkat etmişti. Ama bulunduğu yerden çıkartmanın ne olduğunu görememişti. Arabanın büyük bir gürültüyle kalktığını ve bu yüzden arabayı kullanan kişinin mutlaka erkek olması gerektiğinde ısrar edip durmuştu. Ne var ki sürücüyü görememişti. Yağmur yağdığından silecekler çalışıyordu. Öte yandan taksinin üstünde açık yeşil bir palto olduğunu, elinde büyük bir çanta taşıdığını ve bebeğin de mavi bir battaniyeye sarılı olduğunu görmüştü. Araba binanın önüne geldiğinde Taxel de binanın arka kapısından çıkmıştı. Sürücü inmeden arabanın arka kapısını açmış, Taxel bebeğini arka koltuğa bırakmış, sonra da çantasını bagaja koymuştu. Sonra diğer kapıyı açarak çocuğunun yanına geçip oturmuştu. Sürücü Taxel kapıyı kapatmadan arabayı çalıştırmıştı. Hader plakayı görememişti ama Wallander görmeye çalıştığından emindi. Hader daha önce binanın arka kapısına yaklaşan hiç araba görmemişti. Wallander içinde bir şeyin onaylandığına ilişkin bir duyguyla binadan içeri girdi ama bu duygunun ne olduğundan emin değildi. Bu bir kaçışa benziyordu ama acaba ne zaman planlanmıştı ve neden? Bu arada Birch binanın önünde nöbet tutmaları gereken polis memurlarıyla konuşmuştu. Wallander onlara binanın yakınlarında bir kadın görüp görmediklerini sormuştu. Ama Jonas Hader'in tersine polislerin söyleyecek fazla bir şeyi yoktu. Onlar tüm ilgilerini ön kapıda yoğunlaştırmışlardı. Binada 14 aile yaşadığından polisler tüm öğleden sonrayı bu ailelerin kimliklerini saptamakla geçirmişlerdi. Birch işte bu yöntemle önemli olabilecek bir şeyi gören adamı bulmuştu. Bu adam Katarina Taxel'in iki kat üstünde oturuyordu. Emekli bir müzisyendi ve Birch'e göre de yaşamı saatlerce camdan dışarı bakıp yağmuru izlerken bir daha asla çalmayacağı müziklerini duyuyordu beyninin içinde. O sabah müzisyen meydanın karşı tarafında bir kadın görmüştü. Kadın yayandı, birden durmuş ve birkaç adım geri atmış, sonra da kıpırdamadan durarak binayı izlemiş ve arkasını dönerek gözden kaybolmuştu. Birch bu haberi getirdiğinde Wallander bu kadının aradıkları kadın olabileceğini geçirdiği içinden. Biri gelmiş ve kapının önündeki devriye arabasını görmüştü. Biri Katarina Taxel'i görmeye gelmişti. Tıpkı hastanede olduğu gibi. Wallander birden kendini son derece canlı ve kararlı hissetti. Birch'e Taxel'in arkadaşlarıyla yeniden bağlantı kurmasını ve o sabah içlerinden birinin kendisini ziyaret etmeyi düşünüp düşünmediğini sormasını istedi. Yanıt açık ve seçikti, hayır, hiçbiri o sabah Taxel'e gitmeyi düşünmüyordu. Birch müzisyenden tarif ettiği kadınla ilgili biraz daha ayrıntı almaya çalıştı ama müzisyen yalnızca bir kadının binanın önünde sabahın 8'inde bir süre durduğundan başka bir şey görmemişti. Saat konusu pek kesin sayılmazdı çünkü adamın evindeki 3 saatte birbirinden farklı zamanları gösteriyordu. Wallander'in o günkü enerjisi tükenmek bilmiyordu. Birch'e birçok görev vermişti. Wallander'in üssüymüşçesine verdiği emirler karşısında Birch hiç de rahatsız olmamıştı. Wallander de bu arada Taxel'in evinin sistematik bir şekilde aramaya başlamıştı. Birch'den öncelikle adli tıp teknisyenlerinin gelip parmak izlerini almalarını istemişti. Yeastat'la sürekli bağlantı halindeydi. Nyberg'le 4 kez telefonda konuşmuştu. Ilva Brink isimliği koklamıştı. İsimlikteki parfüm tam olarak uçmamıştı. Doğum koğuşunda fark ettiği kokuya çok benziyordu ama emin değildi. O gün 2 kez de Martinson'u evinden aramıştı. Therese hala çok korkuyordu ve Martinson teşkilattan ayrılmaya kesin kararlıydı. Wallander istifa mektubunu yazması için ertesi güne değin beklemesi konusunda sonunda arkadaşını ikna edebilmişti. Wallander ona olanları tüm ayrıntılarıyla anlattı. Martinson anlatılanlar karşısında fazla bir şey söylememesine karşın Wallander yine de onun kendisini can kulağıyla dinlediğinden emindi. Martinson'u soruşturmadan soyutlamak istemiyordu. Daha sonra pişman olacağı bir karar almasını da istemiyordu. O gün birkaç kez Şef Holgersson'la konuşmuştu. Hanson ve Höglund Therese'nin saldırıya uğradığı okulda gerekli önlemleri almışlardı. Saldırıya karışan 3 çocukla teker teker görüşmüşlerdi. Daha sonra da çocukların hem aileleri hem de öğretmenleriyle konuşmuşlardı. Öğrenciler olaya çok üzülmüşlerdi ve Höglund aynı olayların bir kez daha yinelenmeyeceğini düşünüyordu. Eskil Bengtsson ile diğerleri serbest bırakılmıştı ama Akeson onlara dava açacaktı. Belki de Martinson'un kızının başına gelenlerin bazı insanların düşünmelerine neden olacağını söylemişti Höglund. Ama Wallander bundan onun kadar emin değildi. Halkın milis kuvvetleriyle baş edebilmeleri için kuvvet toplamaları gerekecekti. Günün en önemli haberi Hanson'un işinin bir bölümünü üstlenen Hamren'den geldi. Goethe Tandval'ın adresini bulmuş ve hemen Wallander'i aramıştı. Simrişam'da bir antikacı dükkanı var dedi Hamren. Norveç'te diğer ülkelere ithal etmek için çok sık yolculuklara çıkıp antika eşya satın alıyormuş. Bu yasal mı? Tümüyle yasa dışı olduğunu sanmıyorum diye karşılık verdi Hamren. Fiyatlar büyük olasılıkla yüksektir. Tabii bir de ne tür antika eşya sattığı da çok önemli. Gidip onu görmeni istiyorum dedi Wallander. Simrişam'a git. Holger Eriksson ile Krista Haberman arasında bir ilişki olup olmadığını öğrenmemiz gerekiyor. Ayrıca Tandval belki daha başka şeyler de biliyordur. Hamred 3 saat sonra yeniden aradı. Simrişam'ın dışında arabadan arıyordu. Tandval'la karşılaşmıştı. Wallander heyecanla bekledi. Tandval oldukça ilginç biri dedi Hamren. Karmaşık bir belleği olduğu anlaşılıyor. Bazı şeyleri hiç anımsamıyor. Bazılarını ise dün olmuşçasına net anımsıyor. Christina Haberman? Onu anımsadı. Kadının oldukça güzel olduğunu sanıyorum. Eriksson'un Haberman'la birkaç kez karşılaştığından emin. Bir sabah Falsterbo rıhtımında oturup kazların dönüşünü izlediklerini anımsadı. Ya da turnaların. Bu noktada belleğinin kendisini yanılttığını söyledi. O da mı göçmen kuşları izliyor? Babası götürürmüş. O zaman şimdi en önemli şeyi biliyoruz dedi Wallander. Her şey yerli yerine oturuyor gibi. Krista Haberman, Holger Eriksson. Wallander birden midesinin bulandığını hissetti. Şimdi Yeastat'a dönmeni istiyorum dedi. Haberman'ın ortadan kayboluşuna ilişkin tüm evrakı yeniden incele. En son ne zaman ve nerede görülmüş? Bunların bir özetini çıkarmanı istiyorum. Aklınızda bir şey var gibi konuşuyorsunuz dedi Hamren. Kadın ortadan kayboldu dedi Wallander ve bulunamadı. Bu neyi gösterir? Kadının öldüğünü. Daha fazlasını. Erkeklerle kadınların en acımasız şekilde öldürüldükleri bir soruşturmanın içinde olduğumuzu unutma. Kadının öldürüldüğüne mi inanıyorsunuz? Hanson bana o soruşturmanın bir özetini vermişti. Cinayet olasılığı işin başından beri vardı. Ama cinayetin işlendiğine ilişkin herhangi bir ipucu olmadığından Haberman'ın ortadan kaybolmasına ilişkin olası açıklamaları etkilemesine izin verilmedi. Bu tipik bir polis uygulamasıydı. Onu Eriksson'un öldürdüğünü mü düşünüyorsunuz? Wallander Hamren'in bunu ilk kez düşündüğünü fark etti. Bundan emin değilim dedi. Ama bu da göz ardı edemeyeceğimiz bir olasılık. Wallander Katarina Taksel'in evinden çıktı. Karnı acıkmıştı. Yakınlarda bir yerde gözüne bir pizzacı ilişti. Soluk almadan yediğinden yemeğini bitirir bitirmez midesi ağrımaya başlamıştı. Seri cinayetlerin sona erdiğini gösteren bir ipucu olmadığından zamana karşı çalışıyorlardı. Ve ne kadar zamanları olduğunu da bilmiyorlardı. Martinson'un olanların bir çizelgesini çıkaracağına ilişkin verdiği sözünü hatırladı. Martinson bunu Therese'nin saldırıya uğradığı gün hazırlayacaktı. Taksel'in evine dönerken Wallander bu çizelgenin bir an önce hazırlanması gerektiğine karar vermişti. Bir otobüs durağında durarak Yeastat'ı aradı. Şanslıydı, Höglund karakoldaydı. Hamren'le az önce konuşmuş ve Krista Haberman ile Holger Eriksson'un tanıştıklarını öğrenmişti. Wallander ona olayların bir çizelgesini hazırlamasını söyledi. Bunun önemli olup olmadığını bilmiyorum dedi Wallander ama şu ortalarda dolaşan kadın hakkında çok az şey biliyoruz. Eğer bir zaman çizelgesi hazırlarsak belki olayın coğrafi sınırları netleşebilir. Artık sürekli kadın demeye başladı dedi Höglund. Evet biliyorum ama kadının tek başına hareket edip etmediğini bilmiyoruz. Ayrıca onun ne tür bir rol üstlendiğinden de haberimiz yok. Sence Katarina Taksel'e ne oldu? Binanın gözlem altında tutulduğunu fark edince telaşla kaçtı. Gizleyecek bir şeyi olduğu için kaçtı. Blomberg'i öldürmüş olamaz mı? Taksel bu zincirdeki bir halka yalnızca. O ne başlangıcı ne de sonucu simgeliyor. Onun birini öldürebileceğini sanmıyorum. Bence o fiziksel şiddete ve cinsel tacize uğramış bir grup kadının arasında. O kadar. O da mı tacize uğradı? Bunu bilmiyordum. Höglund çok şaşırmıştı. Dayak yememiş ya da bıçakla bir yeri kesilmemiş olabilir dedi Wallander. Ama onun da bir şekilde kurban olduğunu düşünüyorum. Psikolojik olarak mı? Onun gibi bir şey. Blomberg tarafından mı? Evet. Ama o adamın çocuğunu doğurdu. Tabii babası gerçekten oysa. Bebeği nasıl tuttuğunu sana anlatmıştım. Ama elbette hala birçok boşluk var dedi Wallander. Polisin görevi geçici çözümleri bulup bunları bir araya getirmek. Oluşan bu boşlukları konuşmak bizim görevimiz. Onların bize anlatacakları sayesinde de sözcüklerin arkasındaki gizli anlamları ortaya çıkarabileceğiz. Olayların arkasındaki gerçekleri bulup çıkarmamız gerekiyor. Polis akademisinde kimse bizimle bu şekilde konuşmamıştı. Oraya gidip bir konferans vermeyecek miydin? Asla dedi Wallander. Konferans veremem ben. Bence çok da başarılı olursun dedi Höglund. Nedense bunu görmezden geliyorsun. Ayrıca bana sorarsan konferans vermekten çok hoşlanacağından da eminim. Ne burada ne de orada konferans vermeyeceğim dedi Wallander inatla. Wallander daha sonra Höglund'un söylediklerini düşündü. Stajyer polis memurlarının karşısında neden konuşmak istemiyordu ki? Eskiden bu isteksizliğinde haklı olduğunu düşünürdü. Ama şimdi bundan emin değildi. Otobüs durağından çıkarak yağmurun altında hızlı adımlarla yürüdü. Rüzgar da çıkmıştı. Taksel'in evine geri dönünce araştırmasını sürdürdü. Dolaplardan birinin arka tarafında içinde birçok günlük olan bir kutu buldu. Günlük tutmaya 12 yaşında başladığı anlaşılıyordu Katarina'nın. Genç kızlığında ve daha sonraki yaşantısında sürekli olarak günlük tutmuştu. Son günlüğündeki tarih ise 1993 yılına aitti. Eylül ayından sonra günlük tutmayı bırakmıştı. Wallander daha sonraki günlükleri aradı ama bulamadı. Yine de böylece bir günlüğün varlığından emindi. Binada oturanlarla görüşmesini tamamlayan Birch'e yardım etmeye karar verdi. Birch bodrum katındaki Taksel'in depo olarak kullandığı odanın anahtarını bulmuştu. Depoyu baştan sona araştırması bir saat sürdü. Günlük orada da yoktu. Wallander genç kadının günlüğünü yanına almış olabileceğini düşündü. Hader'in bagaja koyduğunu gördüğü çantanın içinde olmalıydı günlüğü. Araştırılması gereken tek bir masa kalmıştı. Wallander masanın çekmecelerini daha önce gözden geçirmişti ama şimdi bir kez daha bakacaktı. Kolları ejderha şeklinde olan eski bir koltuğa oturdu. Masanın üstündeki kapak kaldırıldığında çalışma alanı ortaya çıkıyordu. Masanın bir kenarında Katarina Taksel'in çocukken çekilmiş bir resmi duruyordu. Katarina çimlerin üstüne oturmuştu. Arkada da bahçe koltuklarında oturmuş ama tam olarak görülmeyen bir iki kişi vardı. Katarina başında kocaman bir kurdela, yanındaki köpeğe sarılmış kameraya bakıyordu. Katarina annesi ve şeker rafinerisinde mimar olan babasıyla birlikte. Babası bıyıklıydı ve kendine özgüveni olan birine benziyordu. Katarina annesinden çok babasına benziyordu. Wallander resimlerin arkasına baktı ama tarih yoktu. Resimler Lund'daki bir fotoğraf stüdyosunda çekilmişe benziyordu. Beyaz kepi boynunda çiçeklerden yapılmış bir kolye ile Katarina'nın mezun olduğu gün çekilen bir resmi de vardı. Katarina bu resimde oldukça zayıf ve solgun görünüyordu. Oysa şimdi genç kadın çok farklı bir dünyada yaşıyordu. Son resimse oldukça eski bir resimdi. Deniz kıyısında duran yaşlı bir çiftin resmiydi bu. Arka planda da yelkenliler görülüyordu. Wallander resmin geçen yüzyılın sonlarına doğru Öland'da çekilmiş olabileceğini düşündü. Belki de resimdeki bu yaşlı çift Katarina'nın büyük annesiyle büyük babasıydı. Bu resmin arkasında da yazı yoktu. Resimleri yerine koydu. Blomberg'le ilgili herhangi bir şey yoktu. Bu aslında anlaşılmayacak bir şey değildi. Ama hiçbir erkeğin resmi yoktu. Bunun bir anlamı olabilir miydi? Her şeyin bir anlamı vardır diye geçirdi içinden. Ama ne? Sırayla çekmeceleri açtı. Mektuplar, evrak, faturalar, eski raporlar, okul notları. En yüksek notu coğrafyadan, en düşük notları da fizik ve matematikten almıştı. Bir sonraki çekmecenin içinde üç genç kızın birlikte çekilmiş bir resmi vardı. Başka bir resimde ise kızlar bu kez Kopenhag sokaklarında yürüyorlardı. Yine aynı kızlar tahta bir sıraya oturmuş kameraya gülerek bakıyorlardı. Katarina sağdaydı. Diğer bir çekmecede de 1972 yılına değin uzanan mektuplarla doluydu. Bu masa eğer Katarina Taksel'in en gizli sırlarını içeriyorsa, genç kadının fazla bir sırrı olmadığı ortada diye geçirdiği içinden Wallander. Kişiliksiz bir yaşam, tutkudan yoksun, Yunan adalarında yaz serüvenleri yaşamamış ama coğrafyadan en yüksek notları almış. Çekmeceleri araştırmayı sürdürdü ama dikkatini çeken önemli bir şey bulamadı. Masanın alt bölümündeki üç çekmeceyi incelemeye koyuldu. Günlükler orada da yoktu. Wallander bu kişiliksiz mektupları okumak istemiyordu. Mektupların arkasında olması gereken kadını göremiyordu bir türlü. Acaba bu söz konusu kadın kendini görebilmeyi başarabilmiş miydi? Koltuğu geri iterek son çekmeceyi de kapattı. Hiçbir şey bulamamıştı. Bu araştırmaya başlamadan önce ne biliyorsa yine onları biliyordu. Kaşlarını çattı. Yeni bir şeyler öğrenememişti. Evden gitmeye ani karar verdiyse ki, Wallander böyle olduğuna inanıyordu, o zaman insanın sırlarını ele verebilecek her şeyi yanına almaya zamanı olmazdı. Bu da günlüklerinin el altında olduğu anlamına geliyordu. Ama öte yandan insanın yaşamının bir de karmakarışık bir yanı vardı. Oysa Katarina Taksel'in yaşamında böyle bir şey yok gibiydi. Wallander yerinden kalktı, masanın kapağını özenle kapattı. Sonra da yeniden koltuğa oturarak düşünmeye çalıştı. Dikkatini çeken bir şey olmuştu. O anda anımsayabildiği bir şeydi bu. Düşüncelerini somutlaştırmaya çalıştı. Resimler değildi, mektuplar da değildi. Peki ama neydi? Eski raporlar, kira kontratı, kredi kartı ekstreleri. Hayır, peki geriye ne kalmıştı? Mobilyaların dışında bir şey kalmıyor diye geçirdi içinden. Sonra da birden anımsadı. Küçük çekmecelerle ilgili bir şeydi bu. Çekmecelerden birini sonra da kıyaslamak için diğerini açtı. Sonra da çekmeceleri iyice açarak içlerine baktı. Aradığı her neyse orada da yoktu. Çekmeceleri kapattı, sonra da soldaki üst çekmeceyle ikinci çekmeceyi açtı. İşte o zaman gördü. Çekmecelerin derinliği aynı değildi. Küçük olanları çekip çıkararak arkalarına baktı. Çekmecelerin arka tarafında bir bölme vardı. Bunlar çift taraflı kullanılabilen çekmecelerdendi. Arka taraflarında gizli bir bölme vardı. Çekmecenin arka tarafındaki bölmenin içinde ancak tek bir şey olabilirdi. Bölmeyi açtı ve masanın üstüne koydu. Bu 1991 baharına ait İsveç tren yollarının tarifesiydi. Malmö ve Stockholm arasında giden trenlerin. Teker teker diğer çekmeceleri çıkardı. Diğer bir gizli bölme buldu ama boştu. Koltuğuna yaslanarak tarifenin ne anlama gelebileceğini düşündü. Bu tarife neden bu denli önemliydi? Tarifenin gizli bir bölmeye konmasını anlamak bile zordu. Ama oraya yanlışlıkla konulmadığı kesindi. Birch içeriye girdi. Şuna bir bak dedi Wallander tren tarifesini göstererek. Bu Katarina Taksel'in gizli bölmesindeydi. Tren tarifesi mi? Wallander evet dercesine başını salladı. Anlayamıyorum dedi. Tarifenin sayfalarını teker teker çevirmeye başladı. Birch bir koltuk çekerek yanına oturdu. Wallander sayfaları çevirdi. Sayfaların üstünde herhangi bir not yoktu. Sayfaların kenarları da kıvrılmamıştı. Son sayfaya gelince birden durdu. Birch de görmüştü. Nasyö'den kalkan bir tren saatinin altı çizilmişti. Nasyö'den Malmö'ye giden trenin. Tren saat 16'da kalkıyor. Lund'a 18.42'de, Malmö'ye ise 18.57'de varıyordu. Nasyö'den saat 16'da kalkan tren. Biri bu satırın altını baştan sona çizmişti. Wallander Birch'e baktı. Bu sana bir şey ifade ediyor mu? Hayır. Wallander tarifeyi masanın üstüne bıraktı. Katarina Taksel'in Nasya ile bir ilgisi var mı diye sordu Börç. Bildiğim kadarıyla yok dedi Wallander. Ama olabilir de şu anda her şeyin olası olması bizim aslında en büyük sorunumuz. Neyin önemli neyin önemsiz olduğunu saptayamıyoruz. Wallander Katarina Taksel'e ya da annesine ait olmayan parmak izlerini araştıran adli tıp teknisyenlerinden birkaç plastik torba almıştı. Tren tarifesini bu torbalardan birinin içine koydu. Eğer sence bir sakıncası yoksa dedi, bu tarifeyi almak istiyorum. Birch omuzlarını silkti. Hangi trenin saat kaçta geleceğini bu tarifeye bakıp söyleyemezsin. Tarife 3 yıldan beri kullanılmıyor. Ben zaten pek trenlere binmem dedi Wallander. İnsanı dinlendirir dedi Birch. Uçaktansa treni yeğlerim, insana dinlenme fırsatı verir. Wallander son yaptığı Almhult tren yolculuğunu anımsayınca Birch'ün de haklı olduğunu düşündü. Yolculuk sırasında bir süre uyuyabilmişti. Artık iyi ıslada dönsem iyi olacak dedi. Katarina Taksel'le bebeği için arama emri çıkartmayacağız değil mi? Henüz değil. Evden çıktılar. Birch kapıyı kilitledi. Rüzgar olanca hızıyla esiyordu. Hava iyice soğumuştu. Wallander'in arabasının yanında vedalaştılar. Binayı gözlemeyi sürdürelim mi diye sordu Birch. Wallander bir an düşündü. Evet dedi. Ama arka kapıyı da unutmayın. Sence ne olabilir? Bilmiyorum ama kaçan biri birden fikir değiştirip geri de gelebilir. Arabasını atlayarak kentten çıktı. Yerler sonbahar yapraklarıyla doluydu. Havalandırmayı açtı ama arabanın içi hala soğuktu. Şimdi ne yapacağız dedi kendi kendine. Katarina Taksel kayıp. Lund'da onun uzun bir gün geçirdikten sonra eski bir tren tarifesiyle birlikte İstad'a geri dönüyorum. Ama öte yandan o gün çok önemli bir adım attıklarının da farkındaydı. Erikson Krista Habermann'ı tanıyordu. Öldürülen 3 adam arasında bir ilişki olduğunu artık biliyorlardı. İstemeye istemeye gaza bastı. Hamri'nin neler bulduğunu öğrenmek istiyordu. Sturup havaalanı çıkışına yaklaştığında Yeastad'ı aradı. Svedberg telefona geldi. İlk olarak Therese'nin nasıl olduğunu sordu. Okuldaki arkadaşları onu yalnız bırakmıyormuş dedi Svedberg. Tüm öğrenciler ona destek oluyor. Ama eski haline dönmesi biraz zaman alacak. Ya Martinson? Hala perişan bir halde istifa etmekten söz ediyor. Biliyorum. Onu caydırabilecek tek kişi sensin. Caydıracağım, merak etme. Önemli bir şey olup olmadığını sordu. Svedberg Runfeld'in Almhult'ta boğulan karısıyla ilgili soruşturma evrakı üzerinde Akeson'la yaptığı toplantıdan az önce döndüğünü söyledi. Wallander saat 22'de soruşturma ekibinin toplantı odasında hazır bulunmalarını istedi. Hamren'i gördün mü diye sordu telefonu kapatmadan. Krista Habermann'la ilgili evrak üstünde Hanson'la birlikte çalışıyor. Acil olduğunu söylemişsin. Çalışmalarını 22'de bitirirlerse sevinirim. Krista Habermann'ı o zamana kadar bulmaları mı gerekiyor diye sordu Svedberg. Hayır ama izini süreceklerinden eminim. Wallander telefonu yanındaki koltuğa koydu. İçinde eski bir tren tarifesi olan Katarina Taksel'in gizli bölmesini düşündü. Anlayamıyordu. Saat 22'de toplantı odasındaydılar. Yalnızca Martinson yoktu. O sabahki olaylardan söz ederek toplantıya başladılar. Artık herkes Martinson'un teşkilattan istifa etmeye karar verdiğini öğrenmişti. Onunla konuşacağım dedi Wallander. Kararının kesin olup olmadığını öğreneceğim. Eğer kararı kesinse hiçbirimiz onu durduramayız. Wallander Lund'da olanlara ilişkin kısa bir özet verdi. Taksel'in neden kaçtığına ilişkin farklı açıklamalar ortaya atıldı. Ayrıca kırmızı arabanın izini sürmelerinin mümkün olup olmayacağını sordular kendilerine. Skyne'de acaba kaç tane kırmızı golf vardı? Yeni doğmuş bir bebekle bir kadın uzun bir süre iz bırakmadan ortadan kaybolamazlar dedi Wallander sonunda. Biraz sabırlı olmamız gerekecek. Hanson'la Hamren'e baktı. Krista Habermann'ın kaybolması dedi. Hanson Hamren'e bakarak başını salladı. Kaybolmayla ilgili ayrıntıları öğrenmek istemiştiniz dedi Hamren. Sven Stavik'ten en sonra 22 Ekim 1967 Salı günü görülmüş. Kentin içinde bir yürüyüşe çıkmış. Yürüyüş yapması olağan dışı bir şey değilmiş. Ormanda ağaç kesen bir delikanlı bisikletiyle gelirken onu görmüş. Saat yaklaşık olarak 17'ye geliyormuş ve hava kararmaya başlamış. O akşamüstü yabancı bir arabanın kent sokaklarında dolaştığını ileri süren bazı tanıklar var. Hepsi bu kadar. Bir süre kimse konuşmadı. Arabanın markasından söz eden oldu mu diye sordu Wallander en sonunda. Hamren notlarını karıştırdı. Başını hayır dercesine salladıktan sonra odadan dışarı çıktı. Kısa bir süre sonra bir yığın kağıtla geri geldi. Sonunda aradığını buldu. Tanıklardan biri arabanın lacivert bir Chevrolet olduğunu ileri sürmüş. Tanık bundan eminmiş. Sven Stavik'te aynı marka ama açık mavi olan bir taksi varmış. Wallander evet dercesine başını salladı. Sven Stavik ve Lodinge birbirlerinden uzak iki ayrı kent dedi. Ama o günlerde Holger Eriksson'un Chevrolet sattığını anımsar gibiyim. Eriksson'un Sven Stavik'e Chevrolet arabasıyla gidip Krista Habermann'ı almış olması söz konusu olabilir mi? Svetberg'e döndü. O günlerde Eriksson'un çiftliği var mıydı? Svetberg başını evet dercesine salladı. Wallander masanın çevresindeki arkadaşlarına baktı. Eriksson bir çukurda kazığa sokularak öldürüldü dedi. Katil eğer kurbanlarının yaşamlarını daha önce işledikleri suçlar doğrultusunda alıyorsa o zaman çok tatsız olaylarla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Yanılmış olmayı diledi içinden ama bundan kuşkuluydu. Eriksson'un tarlalarını aramaya başlamamız gerektiğini düşünüyorum dedi. Krista Habermann o tarlaların birinde gömülü olabilir.
31. Aylamın sonu. Sayfa 387.